Ayrım 6.
Protestanlarda bile anne simgesi gizlenmiş ama tümüyle atılmamıştır. Luther'in koyduğu ana ilke kul yapısı hiçbir şeyin Tanrı sevgisinin yerini alamayacağıdır. Tanrı sevgisi bir lütuftur. Dinsel tutum bu lütfa iman etmek ve kendini onun karşısında küçük ve çaresiz kılmaktır. Tanrı hiçbir güzellik etkileyemez. Katolik öğretinin öne sürdüğü gibi Tanrı'nın bizi sevmesini sağlayamaz. Burada Katolikliğin sevap öğretisinin ataerkilliğinin bir parçası olduğunu görebiliriz. Babanın sevgisini ona itaat ederek, isteklerini yerine getirerek kazanabilirim. Diğer yandan Luther, öğretisi açık bir ataerkil yapı göstermesine karşın, içinde ustaca gizlenmiş anaerkil ögeler vardır. Anne sevgisi elde edilemez. O ya vardır ya da yoktur. Benim tüm yapacağım şey ona inanmam. İlahilerin dile getirdiği gibi, sen benim annemin göğüslerine inanmamı sağladın ve kendimi çaresiz güçsüz bir çocuk biçimine dönüştürmemdir. Ne var ki Luther'in inancındaki özellik, anne figürünün tablodan tümüyle çıkarılıp yerine babanın geçirilmesidir. Anne tarafından sevildiğine emin olmamın yerine şiddetli kuşku, babadan umutsuzca koşulsuz sevgi bekleme, belirgin özellikler haline gelmiştir. Dinlerdeki ataerkil ve anaerkil unsurlar arasındaki farkları irdelememin nedeni, Tanrı sevgisi, yapısının önemli oranda dinin anaerkil ya da ataerkil oluşuna göre değiştiğini göstermek içindir. Ataerkil öz, Tanrı'yı baba gibi sevmemi sağlar. Onun adaletli ve titiz olduğuna, cezalandırıp bağışlayacağına ama sonuçta beni en iyi çocuğu olarak seçeceğine inanırım. Tıpkı Tanrı'nın Abraham, İsrail'i, İshak'ın Yakub'u, Tanrı'nın en çok sevdiği ulusu seçmesi gibi. Anaerkil dinin özünde ise Tanrı'yı kanatları altına sığındığım anne gibi severim. Onun sevgisine inanırım. Yoksul ve güçsüz de olsam, günah da işlesem beni sevecektir. Beni diğer çocuklarından ayırmayacaktır. Bana ne olursa olsun beni kurtaracak, beni koruyacak ve beni bağışlayacaktır. Benim Tanrı'ya, Tanrı'nın bana olan sevgisinin ayrılmazlığını söylemek gereksizdir. Eğer Tanrı bir baba ise, beni evlat gibi sever ve ben de onu bir baba gibi severim. Eğer Tanrı anne ise, her ikimizin de sevgisi bu gerçek tarafından biçimlendirilir. Tanrı sevgisinin anasal ve babasal özler arasındaki fark, bu sevginin yapısını belirleyen etmenlerden sadece bir tanesidir. Diğer etmen, kişinin Tanrı sevgisi ve Tanrı kavramına ilişkin ulaştığı olgunluk düzeyidir. İnsanoğlu, dinde olduğu gibi anne merkezli yapıdan baba merkezli yapıya toplum olarak da geçip geliştiği için, olgunlaşan sevginin gelişmesini ataerkil dinin evrimini inceleyerek kavrayabiliriz. Bu evrimin başında zorba, kıskanç, yarattığı insanlara kendi malıymış gibi bakan ve onlara ne dilerse onu yapmaya kendinde hak bulan bir Tanrı görmekteyiz. Dinin bu evresi, Tanrı'nın insanı bilgi ağacının meyvesini yiyerek tanrılaştırabilecekleri için cennetten kovduğu evredir. Bu evre, Tanrı en beğendiği evladı Nuh'un dışında hiçbirinden memnun olmadığı için insanoğlunu tufanla yok etmeye karar verdiği dönemdir. Bu dönem, Tanrı'nın İbrahim'den kendisine olan sevgisini katıksız bir itaatle kanıtlaması için biricik oğlunu öldürmesini istediği dönemdir. Fakat bu arada yeni bir evrede başlamaktadır. Tanrı Nuh'la bir sözleşme yaparak bir daha insanoğlunu hiç yok etmeyeceğine söz verir ve bu sözleşmeyle kendini bağlar. Tanrı sadece verdiği bu sözle değil, kendi adalet kuralıyla da bağlanmaktadır. Ve İbrahim'in eğer Sodom'da 10 namuslu adam varsa Sodom'u bağışlaması isteğini bu ilkeye dayanarak kabul eder. Fakat gelişme, Tanrı'yı zorba bir kabile reisliğinden çıkarıp kendi koyduğu ilkelerle eli, kolu bağlı bir babaya dönüştürmüştür. Daha ileri boyutlara da ulaşarak onu adaletin, doğruluğun ve sevginin simgesi haline getirmiştir. Tanrı doğruluktur, adalettir. Bu gelişmeyle Tanrı'nın kişi, insan, baba olma durumu sona erer. O artık birçok olağanüstü doğal olayların ardındaki birlik ilkesinin, insanın içindeki tohumdan doğup büyüyecek kutsal çiçeğin simgesidir. Tanrı'nın bir ismi olamaz. İsim her zaman bir nesneyi, bir kişiyi, yani sonlu bir şey ifade eder. Bir insan ya da nesne olmadığına göre Tanrı'nın bir adı nasıl olabilir? Bu değişimin en çarpıcı görünümü Tanrı'nın Musa ile olan konuşmasını aktaran İncil'de gözlenebilir. Musa Tanrı'ya İbranilerin kendini Tanrı'nın gönderdiğine, onlara Tanrı'nın adını söylemedikçe inanmayacaklarını söylediği zaman, puta tapanlar adsız bir Tanrı'yı nasıl kavrayabilirler? Kaldı ki putun en büyük özelliği bir adının olmasıdır. Tanrı ona şu açıklamada bulunur. Musa'ya adının oluşmakta olan ben olduğunu söyler. Adım oluşmakta olan bendir. Oluşmakta olan ben. Tanrı'nın bir insan, bir varlık olmayıp sonsuz olduğunu anlatmaktadır. Bu cümlenin en doğru çevirisi şöyle olabilir. Onlara benim adımın atsızlık olduğunu söyle. Tanrı'nın resmini yapmaya, onun adını saygısızca ağza almaya, sonuçta tümüyle adını ağzına almaya konan yasaklar aynı amaca, insanı Tanrı'yı bir baba gibi, bir insan gibi görmekten kurtarmaya yöneliktir. Bunu izleyen dinsel gelişmede bu düşünce daha ileri boyutlara götürülerek insanın Tanrı'ya hiçbir olumlu nitelik yakıştıramama ilkesine ulaştırılmıştır. Tanrı'nın akıllı, güçlü, iyi olduğunu söylemek, onun insan olduğunu söylemekle eş anlamlıdır. Yapabileceğim en son şey, Tanrı'nın olumsuz özelliklerini sayarak ne olmadığını, sınırlı, şefkatsiz ve adaletsiz olmadığını düşünebilmemdir. Tanrı'nın ne olmadığına ilişkin ne kadar çok şey bilirsem, Tanrı hakkında o denli çok şey öğrenebilirim. Tek tanrılı din düşüncesinin olgunlaşmasını izlemek bizi bir tek sonuca götürür. Tanrı'nın adını ağzına alma, Tanrı hakkında hiçbir şey söyleme. Böylece Tanrı, tek tanrılı dindeki gizil gücüne ulaşır. O atsız birdir. O evrendeki olağanüstü güçlerin, tüm varoluşun kaynağının altında yatan birliği gösteren tarifsiz kekelemedir. Tanrı doğruluk, sevgi, adalettir. Ben insan olduğum sürece Tanrı bendir. İnsan biçimli Tanrı'dan bu soyut tek Tanrı ilkesine doğru evrimin Tanrı sevgisinin yapısındaki farklılıkları doğurduğu oldukça açıktır. İbrahim'in Tanrısı bir baba gibi sevilip ondan çekinilir. Bazen bağışlayıcılığı, bazense öfkesi ağır basar. Tanrı bir baba olduğu zaman ben de onun evladı olurum. Henüz daha tümüyle alemi mutlak, her şeyi bilen ve kadir mutlak, her şeye gücü yeten olma isteğinin ham hayalinden kurtulamamışımdır. Bir insan olarak sınırlılığımı, cahilliğimi, çaresizliğimi henüz bilince çıkartacak nesnelliğe ulaşamamışımdır. Hala çocuk gibi yardımıma koşacak, beni denetleyecek, cezalandıracak, itaat ettiğim zaman beni sevecek, dik başlılık ettiğim zaman kızacak ve onu yücelttiğim zaman hoşlanacak bir babanın gerekliliğini duymaktayım. Açıkça görülmektedir ki insanların çoğunluğu kendi kişisel gelişmelerinde bu çocukluk evresini aşamamışlar ve Tanrı'ya gösterdikleri inançlı birçokları kendilerini koruyan bir babaya inanmışlardır. Çocukça bir yanılgı. Her ne kadar dinin bu kavramı bir küçük azınlıkça insanlığın büyük öğretmenleri tarafından aşılmışsa gene de bu dinin en yaygın biçim olmayı sürdürmektedir. Böyle olduğu için Freud tarafından öne sürülen Tanrı düşüncesinin eleştirisi çok doğrudur. Hatta Freud'un tek tanrılı dinin diğer görünümünü, onun gerçek özünü, tümden tanrı kavramını yatsımaya götüren mantığını göz ardı edişindedir. Gerçekten dindar bir kişinin tek tanrı düşüncesinin özüne uyması, tanrıyı hiçbir şey için yakarmaması, ondan hiçbir şey istememesi, tanrıyı bir çocuğun anasını ya da babasını sever gibi sevmemesi, tanrı hakkında hiçbir şey bilmediğini bilecek derecede onun sınırsızlığı karşısında boyun eğmesidir. Tanrı onun için insanlığın gelişmesinin ilk evrelerindeki gibi insanın uğruna çalıştığı her şeyin simgesi, kutsal dünyanın kendisi, sevgi, doğruluk ve adalettir. Tanrı tarafından konulmuş olan tüm ilkelere iman eder, gerçeği düşünür. Sevgiyi ve adaleti yaşar ve yaşamını ancak insanca güçlerini sergileme şansına sahip olursa değerli sayar. İnsanca güçlerini sergilemesi tek önemli gerçek ve en son ilginin tek nesnesidir. Ve sonuç olarak da Tanrı'dan söz etmez, hatta adını ağzına almaz. Eğer bu sözcüğü kullanacak olursa, bunu Tanrı'yı sevmek, tüm gücüyle sevme yetisine erişmek, Tanrı'nın kişinin içinde bulunduğunu anlatmak istediğinden ötürü yapacaktır. Bu bakış açısından tek Tanrı düşüncesinin mantıksal sonucu, tüm Tanrı bilimin, Tanrı hakkındaki bilgilerin yatsınmasıdır. Gene de böylesi radikal dinci olmayan görüşle, Tanrı tanıma sistem arasında fark vardır. Örneğin bunu Budizmin ya da Taoizmin ilk yıllarında görmekteyiz. Tüm dinsel sistemler, hatta dinci olmayanlar da gizemciler bile, insanı aşan kutsal alemin gerçekliğine inanırlar. Böylece insanın manevi gücü, kurtulma, yeniden doğma yolundaki çabaları anlam kazanır. Tanrı tanımaz sistemde ne insanın dışında ne de onu aşan kutsal alem vardır. Sevgi, akıl ve adalet alemi salt insan kendi evrimiyle birlikte bu güçleri de içinde geliştirebildiği için bir gerçekliktir. Bu açıdan bakılırsa yaşamın, insanoğlunun ona verdiği anlamın dışında bir anlamı yoktur. İnsan, başkalarına yardım etmediği sürece yapayalnızdır. Tanrı sevgisinden söz ederken, dindar kavramlar içinde düşünmediğimi açıklığa kavuşturmak isterim. Bana göre Tanrı kavramı, salt tarihi koşullarca yaratılmıştır. Tanrı ile insanlar belli bir tarihsel evrede onun üstün güçlerine erişmeyi, doğruluk ve birliğe özlemi dile getirmişlerdir. Ayrıca inancım odur ki, tek katı tanrıcı dinlerin sonuçlarıyla, ruhani gerçekle ilgilenen tüm tanrı tanımazlığın sonuçları, birbirinden farklı iki görüştür. Fakat birbirleriyle kavga etmeleri gereksizdir. Bu noktada tanrı sevgisi sorununun bir başka boyutu beliriyor. Sorunun karmaşıklığını çözebilmek için bunu da incelememiz gerekli. Doğu ile Çin ve Hindistan, Batı'nın dinsel tutumları arasındaki temel farklılıklardan söz etmek istiyorum. Bu farklılıklar mantık kavramlarıyla açıklık kazanabilirler. Aristo'dan bu yana Batı dünyası, Aristo felsefesinin mantık ilkelerini izlemiştir. Bu mantık, A, A'dır diyen özdeşlik yasası, A, A olmayan değildir. Çelişki yasası, A hem A hem de A olmayan olamaz. Ne A ne de A olmayandır. Üçüncü şıkkın olmazlığı yasası temel üzerine oturmaktadır. Aristo görüşünü aşağıdaki cümlede açıkça anlatmaktadır. Bir şeyin aynı şeye, aynı hususta, aynı anda hem ait olması hem de olmaması olanaksızdır. Diyalektik itirazları karşılamak için başka ne özellikler eklersek ekleyelim, durum aynıdır. Bu şu halde tüm ilkelerin en kesinidir. Aristo mantığının bu aksiyonu düşünce yapısının öylesine derinlerine işlemiştir ki doğal ve kendiliğinden açık olduğu kabullenilir. Ama diğer yanda X hem A'dır hem A değildir önermesi saçma görülür. Elbette önerme X'i veri zamanındaki durumunu belirtmektedir. Yoksa şimdiki ve sonraki X'i ya da X'in diğer yanına karşıt olan bir yanını değil. Aristo mantığının karşısında paradoksal mantık diyebileceğimiz bir mantık bulunmaktadır. Buna göre X'in kabul ya da reddedilmiş noktaları olan A ve olmayan A birbirlerine dışlamazlar. Paradoksal mantık Çin ve Hint düşüncesinde Heraklitus'un öğretisinde hakimdir ve diyalektik adı altında Hegel ve Marx'ın felsefesi haline gelmiştir. Paradoksal mantığın genel ilkeleri Lao Tse tarafından açık bir şekilde anlatılmıştır. Kesinlikle doğru olan sözler paradoksal görünebilir. Chung Tao ise bir olan birdir, bir olmayan gene birdir. Paradoksal mantığın bu formülasyonu olumludur. Odur ve o değildir. Bir başka formülasyon ise olumsuzdur. O ne budur ne de şudur. Düşüncenin ilk biçimini Taoistik düşüncede Heraklitus felsefesinde ve Hegel diyalektiğinde bulmaktayız. İkinci formülasyona ise Hint felsefesinde rastlarız. Her ne kadar Aristo mantığı ile paradoksal mantık arasındaki farkları detaylı anlatmak bu kitabın boyutlarını aşarsa da ilkeyi daha anlaşılır kılabilmek için birkaç örnek vereceğim. Paradoksal mantık Batı düşüncesinde ilk felsefe çıkışını Heraklitus'un felsefesiyle yaptı. Heraklitus, zıtlar arasındaki çelişkinin varoluşun temeli olduğunu varsayıyor. Kendi içinde çelişen tüm birin kendinin özdeşi olduğunu anlamıyorlar. Tıpkı yayla lir arasındaki çelişik uyumda olduğu gibi diyordu. Ya da daha açık bir biçimde aynı nehre giriyoruz ama nehir aynı değil. Bu biziz ve bu biz değiliz. Ya da yaşayan ve ölü, uyuyan ve uyanık, genç ve ihtiyar olarak şeylerde bir ve aynı şey kendini gösterir. Lao Tse'nin felsefesinde aynı olgu daha şiirsel biçimde anlatılmıştır. Taoist paradoksal düşünceye en iyi örnek şu önemlidir. Hafifliğin kökü yer çekimidir. Hareketsizlik hareketliliğin ölçüsüdür. Ya da Tao her zaman olduğu gibi hiçbir şey yapmaz ve bu yüzden yapmadığı hiçbir şey yoktur. Ya da benim söylediklerimi anlamak ve uygulamak çok kolaydır. Fakat dünyada onları anlayabilecek ve uygulayacak hiç kimse yoktur. Taoist düşüncede Hint ve Sokrat düşüncesinde olduğu gibi düşüncenin varacağı en yüksek nokta hiçbir şey bilmediğimizi bilmektir. Bilmek ve hala bilmediğimizi düşünmek en yüce hünerdir. Bilmediğimiz halde bildiğimizi sanmak hastalıktır. En yüce Tanrı'ya isim takılamayacağı bu felsefenin sadece bir sonucudur. Son gerçeği, son biri sözle ya da düşünceyle kavramak olanaksızdır. Lao Tse'nin koyduğu gibi, ayaklar altında çiğnenebilen bir Tao sonsuz değişmez olamaz. At konulan bir at, sonsuz ve değişmez bir at değildir. Ya da bir başka anlatımla, ona bakarız ama onu göremeyiz. Ona görülemeyen deriz. Dinleriz ama sesini alamayız, duyulamayan deriz. Tutmak isteriz ama yakalayamayız. Onu yakalanamayan deriz. Bu üç niteliğiyle tanımlanması olanaksız bir şeydir ve o, böylece bu üç özelliği birbiriyle karıştırıp bir olanı elde ederiz. Aynı düşüncenin bir başka anlatımı, Tao'yu bilen, onun hakkında konuşmaya özel bir ilgi duymaz. Onun hakkında konuşmaya her an hazır olan onu bilmez. Brahmanist felsefe, fenomenlerin çeşitlilikle birlik arasındaki ilişkiyle ilgilenir. Fakat Hindistan'da ve Çin'de paradoksal mantık dualizmle karıştırılmamalıdır. Uyum, birlik kendisini oluşturan çelişik durumu kapsamaktadır. Brahmanist düşünce, başlangıcından beri eş zamanlı, uzlaşmaz çelişkilerinin paradoks çerçevesinde örülmüştür. Gene de doğal dünyanın beliren güçlerinin ve biçimlerinin özdeşliğidir. İnsanda olduğu gibi evrende de son güç, kavramlar ve duyular alanını aşar. Bu halde o ne budur ne de şu. Fakat Zimmer'ın işaret ettiği gibi bu tamamen dualistik olmayan anlatımda gerçekle gerçek dışı arasında uzlaşmaz çelişki yoktur. Çokluğun ardında birlik ararlarken Brahman düşünürleri bir çift zıddın kavranması şeylerin doğasını yansıtmaz. Aksine kavrayan aklı yansıtır sonucuna vardılar. Kavrayan akıl eğer doğru gerçeğe ulaşmak istiyorsa kendini aşmalıdır. Zıtlık, kendi içinde gerçeğin bir unsuru değil, insan aklının bir ulamı, kategorisidir. Rig Veda'da ilkel bu biçimiyle konmuştur. Ben iki şeyim, yaşam gücü ve yaşam nesnesi, aynı anda iki şey. Aklın sadece çelişkileri kavrayacağı düşüncenin nihai sonucu, Veda felsefesinde çok daha ağır ve kesin sonuçta bu düşünce en ince ayrımlarıyla, sadece cahilliğin en uç sınırından başka bir şey değildir. Gerçekte mayanın en ince aldatmaca oyunlarından biridir önermesinde ulaşmıştır. Paradoksal mantığın Tanrı kavramı üzerinde dikkate değer etkisi vardır. Tanrı, son gerçeği temsil ettiğine ve insan aklı gerçeği çelişkileriyle kavradığına göre, Tanrı hakkında olumlu hiçbir önermede bulunamaz. Veda'ya inananlara göre, Kadir-i Mutlak ve Alim-i Mutlak olan Tanrı, cahilliğin son biçimi kabul edilir. Burada, Tao'daki atsızlığın, Tanrı'nın Musa'ya kendi adını atsız ad olarak söylemesinin ve Meister Eckhart'ın mutlak içliğinin aralarında bir bağlantı vardır. İnsan asla son gerçekliği bilemez. Bilebileceği sadece yokluktur. Tanrı'nın ne olmadığını çok iyi bilse bile insan gene de Tanrı'nın ne olduğunu bilemez. Bu nedenle hiçbir şeyin doyuramadığı insan kafası her şeyin en iyisine ulaşmak için uğraşır. Meister Eckhart'a göre kutsal bir inkarın inkarı ve yatsımanın yatsımasıdır. Her yaratıkta olumluluk vardır, biri diğeri olduğunu inkar eder. Tanrı'nın Meister Eckhart için mutlak hiçlik haline gelişi çok sonraki bir sonuçtur. Tıpkı Kabalah'taki son gerçekliğin en son bitimsiz bir oluşu gibi. Tanrı sevgisi kavramı konusundaki önemli farklı belirginleştirmeyi zemin hazırlamak için Aristo mantığı ile paradoksal mantık arasındaki farkı irdeledim. Paradoksal mantığın öğreticileri, İnsanın gerçeği ancak çelişkiyle kavrayabileceğini, son gerçekliği, birin kendisini akıla kavramanın olanaksız olduğunu söylemektedirler. Bu kişiyi son amacı akıla aramaması sonucuna götürür. Akıl bizi sadece kendisinin erişilmek istenen yanıtı veremeyeceği bilgisine ulaştırır. Düşünceler dünyası çelişkilere takılır kalır. Dünyayı tümüyle kavramanın yolu, düşüncede değil, eylemde birliğin uygulanmasında yatmaktadır. Böylece paradoksal mantık, Tanrı sevgisi, ne kafadaki Tanrı bilgisi ne de kişinin Tanrı'yı sevdiğini düşünmesidir. Tanrı sevgisi, Tanrı ile birliği yaşama edimidir, sonucuna varmaktadır. Bu, kişinin doğru yaşam biçimine önem vermesine yol açar. Yaşamın tümü, en küçük ayrıntısından en büyük olayına dek Tanrı bilgisine adanmıştır. Bu bilgi doğru düşünceyle değil, doğru eylemle kazanılacaktır. Bu, Doğu dinlerinde tüm inceliğiyle görülebilir. Brahmanizmde olduğu gibi, Budizm ve Taoizm'de de dinin son amacı doğru inanç değil, doğru eylemdir. Aynı vurgulamayı Musevilikte de bulmaktayız. Musevi geleneğinde inançlarda bir bölünme yoktur. Tek büyük istisna Ferisilerle Saduki ayrılığıdır ki bunun da temelinde iki zıt sosyal sınıf yatmaktadır. Musevilikte özellikle yaşadığımız çağın başından bu yana öne çıkarılan doğru yaşam biçimi halaşadır. Bu kelime bütünüyle Tao ile aynı anlamı taşımaktadır. Çağdaş tarihte aynı ilke Spinoza, Marx ve Freud tarafından öne sürülmüştür. Spinoza'nın felsefesinde önem, doğru düşünceden doğru yaşamaya kaydırılmıştır. Marx, aynı ilkeyi şu sözlerle dile getirir. Filozoflar dünyayı farklı biçimlerde yorumlamışlardır. Görev ise dünyayı değiştirmektir. Freud'un paradoksal mantığı onu ruh çözümlemesiyle tedaviye, kişiyi daha derinden tanımaya götürmüştür. Paradoksal mantığın görünüşüne göre önemli olan düşünce değil, eylemdir. Bu tavrın birçok başka sonuçları vardır. Her şeyden önce bu tavır, Hint ve Çin dinlerinde rastlanan hoşgörüyü doğurmuştur. Doğru düşünce son gerçek ve kurtuluşa götüren yol değilse, başkalarıyla düşünceleri bizlerle aynı olmayan insanlarla kavga anlamsızdır. Bu hoşgörü, karanlıkta fili tanımlamaları istenen adamların öyküsünde pek güzel dile getirilir. Adamlardan biri filin hortumunu belleyerek, "Bu hayvan hortuma benziyor," der. Bir başkası kulaklarına dokunup, "Bu hayvan yelpaze olsa gerek," diye yanıtlar. Üçüncü adam filin bacaklarına uzatıp elini, hayvanları sütuna benzetir. İkinci olarak paradoksal mantığın görüşü bir eliyle dogmayı, diğer eliyle bilimi geliştirmenin yerine insanın niteliğini değiştirmeye önem verilmesine yol açar. Hint, Çin ve mistik görüşlerde kişinin dinsel görevi doğru düşünmek değil, doğru hareket etmek ve veya birle yoğun bir düşünce eyleminde olmaktır. Batı felsefesinin genel çizgisine göre doğru olan bunun zıddıdır. Son gerçeği doğru düşüncede bulması beklendiği için doğru eylem önemini korumuş fakat en önemli yer doğru düşünceye verilmiştir. Dinin evriminde bu durum dogmaların formülasyonuna, bu dogmatik formülasyonlar üzerine bitmez tükenmez tartışmalara ve inançsızlara ve kiliseye karşı çıkanlara karşı bağışlamasız bir tavıra yol açmıştır. Sonunda dindar tavrın temeli Tanrı'ya inanmak olarak öne çıkmıştır. Elbette bu, kişinin doğru yaşaması gerektiği hususunda bir kavramın olmadığı anlamını taşımaz. Fakat gene de Tanrı'ya inanan kişi, Tanrı'yı yaşamasa da kendini Tanrı içinde yaşatıp da ona inanmayan kişiden üstün tutardı. Düşünceye verilen önemin tarihsel olarak son derece önemli bir başka sonucu daha vardır. Gerçeğe düşüncede ulaşmak, sadece dogmaya değil aynı zamanda bilimin doğmasına da yol açmıştır. Bilimsel düşüncede doğru düşünce, aydın olma dürüstlüğü gerektirdiği kadar bilimsel düşüncenin pratiğe uygulanmasını da, ki bu tekniktir, gerektirmektedir. Kısaca paradoksal mantık hoşgörüye ve kişinin kendisini değiştirmesi doğrultusunda bir çaba yol açmıştır. Aristocu görüş ise dogmaya ve bilime, Katolik kilisesine ve atom enerjisine ulaşmıştır. Tanrı'yı sevgisi sorununda bu iki görüş arasındaki farklılıkların sonuçları genel olarak anlatıldı. Şimdi iş konuyu kısaca özetlemeye kaldı. Batı'da yaygın olan din sisteminde Tanrı sevgisi, Tanrı'ya, Tanrı'nın varlığına, onun adaletine ve sevgisine inanmakla temelde aynı anlama gelmektedir. Tanrı sevgisi özünde düşünsel bir olaydır. Doğu dinlerinde ve mistizmde Tanrı sevgisi yoğun bir olma duygusunu duymak, yaşamın tüm eylemlerinde bu sevgiyle sıkıca kenetlenmektedir. Bu amacı en köklü formülasyonu Meister Eckhart getirmiştir. Eğer ben bu nedenle Tanrı'ya dönüştürülmüşsem ve o beni kendisiyle bir kılmışsa şu halde hiçbir ayrım yoktur aramızda. Bazı insanlar Tanrı'yı göreceklerini hayal ediyorlar. Öyle ki sanki Tanrı orada, onlar burada duruyorlarmışçasına Tanrı'yı görüvereceklerini. Ne var ki gerçek dışıdır bu Tanrı ve ben. Biz biriz. Tanıyarak Tanrı'yı onun içime alırım. Tanrı'yı severek içine girerim onun. Şimdi kişinin ana babasına duyduğu sevgiyle Tanrı sevgisi arasındaki önemli paralelliğe geri dönebiliriz. Çocuk yaşama tüm varlığının temeli olan annesine bağlı olarak başlar. Kendisini çaresiz hisseder ve annesinin onu saran sevgisine gereksinim duyar. Ardından muhabbetinin yeni merkezini oluşturan babasına yönelir. Baba düşünce ve eylemini yönlendiren bir ilkedir. Bu aşamada babasının beğenisini kazanma ve onun kırılmasından kaçınma dileğindedir. Tamamen olgunlaşma evresinde kendisini annenin babanın kişi olarak koruyucu ve hükmedici gücünden kurtarmış, annelik ve babalık ilkelerini kendi içinde oluşturmuştur.